Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyi sizler ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Hüdayi Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve her şeyden önemlisi karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026 yılı boyunca 2025 programından kalan iki programı 2026'da borç olarak kullandık. Hakkınızı helal edin. Asıl bu yılın ana programına başlıyorum. 2026 yılı boyunca inşallah aile olmaya giden yolda sizlere kılavuz olacak. Bazı önemli hususları paylaşacağım. Her biri birbirinden değerli, kıymetli, önemli 54 maddem var. Yetişirse 2026 yılı boyunca, yetişmezse 2027'de biraz devam ederek sizleri bu konularla ilgili bilgilendirmeye gayret edeceğim inşallah. Çocuklarımız aile nedir bilmiyor, bir yuva nasıl kurulur bilmiyor. Yuvayı zaten de kurmuyor. Kursa da o yuvalar boşanmayla, ayrılıkla, gayrılıkla dağılıyor. Dolayısıyla bir taraftan da baktığımızda hoş hani 15-20 yıllık eğitim hayatları boyunca aile olmayla, aile kurmayla, evlenmeyle, çocuk sahibi olmayla, evi yönetmeyle, bir eş gönlüne girmeyle, kayınvalide, kayınpeder, elti, görümce, gelin, damat yönetmeyle ilgili bu ilişkiyi nasıl kurabileceğimizle, sürdürebileceğimizle alakalı sadre şifa bir bilgi de öğretmiyoruz ya. O da işin başka bir yönü. Eş nedir, nasıl seçilir, neden evlenilir? Bir türlü anlatmıyoruz. Böyle bir bilgi müktesebatlarında yok. Aile nedir, aile neden önemlidir? Aile nasıl gelişir, güzelleşir öğretmiyoruz. Rol modelliğinde de örnek olan, toplumun önünde olan ah canlar, garabet modeller var. Onlar da evlenmeden, gayrimeşru ilişki yaşayarak, evlilik dışı çocuk peydahlayarak gençlerin gönlünde gördükleri kadarıyla en çok onları görüyorlar, onlara maruz kalıyorlar. Onlar var. Ondan sonra da evlilik yaşı 30'a dayanınca eteklerimiz tutuşuyor. Bunu bir beka meselesi olarak görüp aman evlenin diyoruz ama evlenin demekle, çocuk yapın demekle de olmuyor bu iş. Bu açıdan işi daha başından ele alıp size aile olmaya giden yolda kendimce hazırladığım acizane 54 önemli unsuru 2026 yıl boyunca anlatmaya karar verdim. Allah rızası için çevrenize, eşinize, dostunuza, akrabanıza, gençlere, eğitim camiasında öğretmenlere, okul müdürlerine, eğitimcilere bu programla alakalı bilgi verirseniz, ya böyle bir gariban bir hocamız var aileyi anlatacak diye, özellikle aile derneklerinde, vakıflarında, inşallah bir nebzecik sadire şifa olur. Haydi bismillah diyelim. Müzik. 54 maddenin birincisi aziz dostlarım, evliliğin niçinini bulma kalitesi. Niçin evlenir bir insan? Siz niçin evlendiniz? Bir düşünün. Sizden önceki büyükleriniz, anneleriniz, babalarınız, dedeleriniz, nineleriniz niçin evlendi? Eski anekdotlarını, hanekleri dinlediğinizde size neleri anlattılar, neyi anlattılar? Şu anda gençlerin evlilikle ilgili ana motivasyonları ne? Bu işin İslami, içtimai, ailevi, maddi, manevi, psikolojik yönleri, unsurları neler? İnşallah bu konuyu sizlerle derinlemesine analiz edeceğiz. Evliliğin iyi bir niçinini bulma arayışı sadece duygusal bir tercih değil, insanın hayatta kalma ve anlam bulma çabasının bir özeti. Anlam konusu baskı ve kaçışla, zorla ve zorbalıkla değil, uzun vadeli kişisel bir bağ kurma kapasitesi ve ortak bir hayat inşa etme yeterli üreten motivasyonları öne çıkarır. İnşallah bu motivasyonları çok farklı olarak, birbirinden farklı 15-20 madde hazırladım sizin için. Ele alacağız inşallah bu bölümde, vaktimiz yettiği kadar, yoksa gelecek hafta devam ederiz. Ve bu motivasyonlar aziz dostlarım, içinde yaşadığımız kültüre, ait olduğumuz sınıfa, bölgeye, aile normlarına, hayat evresine göre ağırlıklı olarak değişir. Aynı kişi birden fazla motivasyona da aynı anda sahip olabilir ya da bunlardan bazılarını biyolojik açıdan üremeyi, gen aktarımı, hormonal dengeyi, cinsel regülasyonu veya manevi açıdan inancı, toplumsal açıdan sosyal baskıyı, ailevi açıdan anne baba baskısını ya hadi oğlum hadi kızım evlen bir an evvel gibi sözlerini ya da kişisel olarak ilk bakışta aşk gibi kendi hormonal etkenlerinin peşinden gidebilir. Onun evlilikle ilgili motivasyonları bunlar olabilir. Gençlerin evlilikle alakalı motivasyonlarına baktığım zaman aziz dostlarım, bir numarada nörobiyolojik ve biyolojik temeller var. Hemostazi diyoruz buna biz. Sekine arayışı içinde var olan evlilik, modern dünyanın iddia ettiği gibi sadece kültürel bir kurguya, dokusal sözleşme değil. İnsan organizması için evlilik biyolojik bir zorunluluk, nörolojik bir sığınak ve hormonal bir dengeleme hali. Bunun İslami boyutuna da programın ilerleyen vakitlerinde değineceğim ama hani biyolojik varlığımızın içerisinde evlen komutu var. Hani Human Genome Projesi çözüldüğünde orada inanç genini de buldu ya, inanmayan bir bilim insanı bunu bularak ateist, Hristiyan oldu, Rabbim hidayet nasip eylesin. Nasıl ki genetik olarak varlığımız tek başarılıktan bir eş bulup onunla bir aile kurmaya doğru bizi sevk ediyorsa, biyolojik olarak evlilikle alakalı da kendi içimizde hem bu Allah'a inanma geninin varlığı gibi inanca doğru giden bir yolda, hem de evlilik geni itibarıyla kendimizi o eşle bir hayat kuracak o yolculuğa sevk ediyor. Biyolojik düzlemde bu kurumu, yani bu aile kurumunu sadece üreme eksenine sıkıştırmak çok hayvani bir dürtü olur. Affedersiniz kelimem için. İnsanın karmaşık yapısına bir haksızlık olur. O mükemmel ahsen-i takvim yaratılışına, fıtratına haksızlık olur. Evlilik aslında bedenin ve ruhun en büyük arayışı olan hemostazi, yani iç dengeyi koruma çabası. Biyolojik olarak böyle bir içinde özel yazılım var. Ünlü nöroantropolog Helen Fisher, başucu eseri olan Why We Love, Neden Severiz, The Nature of Chemistry of Romantic Love, aşkın kimyasının ya da romantik aşkın doğal kimyası eserinde insan ilişkilerini 3 ayrı evrimsel sistemle açıklıyor. Bunlardan bir tanesi cinsel dürtü. Allah'ımız vermiş, bununla sınıyor bizi. En kuvvetli dürtü. Hani şeytan dürtüyor ya, hani şunu çal diyor, şunu öldür diyor, şuna vur diyor, şuna kız diyor, şöyle bir kötülük yap diyor, diyelim dürtüler. Ama şöyle bir cinsellikle alakalı dediğinde o dürtü en kaçılmaz dürtü olduğu için İslam inancında, Kur'an-ı Azimüşşan'da hani yaklaşmayın diye buyruluyor. Yani cazibesine, çekim alanına girdiğimizde, çünkü kaçış, Allah'tan Yusuf Aleyhisselam'a gelen o bürhan gibi bürhan gelmediği sürece kaçış imkansız. Dolayısıyla böyle bir cinsel dürtü. İkincisi romantik aşk ve üçüncüsü de uzun süreli bağlılık. Fisher'e göre aziz dostlarım, evlilik dopaminerjik sistemde o yakıcı tutkuyla, hani içeride hormonlar alev alev yandığında bu şekliyle başlasa da nihai olarak hedefinin vazopresin ve oksitozin sistemleriyle, derin bağlanma hormonları, bu sistemlerle mühürlenen bir profrontal ön lobumuzun verdiği bir karar mekanizması olarak görülüyor. Yani insan beyninde bu cinsel dürtüsüyle alakalı, romantik aşkıyla alakalı ve birine uzun süre bağlı kalmasıyla alakalı bir karar merceği mekanizması var. Biyolojik olarak onun default ayarları. Fisher'in ulaştığı sonuç çok sarsıcı aziz dostlarım. İnsan biyolojik olarak bu bağ, yani eşiyle kurduğu aile bağına mecbur yaratılmış. Hormonal bir dengeye ulaşamayan ve beynindeki o aidiyet ihtiyacını karşılayamayan bir bireyin tam anlamıyla mutlu ve sağlıklı kalması biyokimyasal olarak neredeyse imkansız. Hani bir Evliyaullah'tan bir zatla alakalı söylenir ya, bir genç efendim demiş, ilahi aşkı, Allah'a olan aşkı, muhabbeti bana öğretir misiniz? Evladım demiş, hayatında bir gül kokladın mı, çiçek sever misin? Bir bağ, bahçe, böyle bir tarla, bir sebze, bir meyve. Yok efendim demiş, hiç sevmem öyle bir şey. Ya demiş, hani birine bir aşık oldun mu, bir genç kıza? Böyle bir aşktan yanıp tutuşacak bir hale geldi. Hayır efendim, asla, estağfurullah falan. Evladım demiş, git önce bir evlen, hani bir kıza bir aşık ol. Bir yiyecekle alakalı, bir sebzeyle, bir meyve, bir yemekle alakalı, bir çocuk sevgisi, bir anne, değil mi? Bir dünyevi olarak bir bunları tat ki ben ondan sonra sana kıyas yaparak ilahi sevgiyi açıklayayım. Dolayısıyla beyinde bu biyolojik olarak bu aidiyet ihtiyacı karşılanmayan insanın sadece biyolojik olarak değil, inanç açısından da ileride anlatacağım kısımlarda sorunları olacaktır. Bu bilimsel gerçeği lütfen şöyle düşünün aziz dostlarım. Bu bilimsel gerçeği Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cennetteki haliyle tefekkür ettiğimizde tablo tam anlamıyla netleşiyor. Düşünün, Hazreti Adem mekanın en güzelinde, cennette değil mi? Firdevs-i Ala'da, Rabbimizin doğrudan hitabına mazhar, meleklerin yoldaşlığında, hiçbir maddi eksikliğinin olmadığı nimetler arasında, cennet deryasındaydı. Ancak tüm ihtişamına rağmen bir yanı eksikti. Cennet bile ona huzur ve sükunet sağlayacak, ruhunu aynalayacak bir eş, yani Hazreti Havva validemiz olmadan tam değildi. İşte Rabbimiz bu sebeple insanı tek başına değil, bir bütünün parçası olarak tasarladı. Nature diyorlar buna. Yani tabiatımızda, doğamızda teklik değil, çiftlik vardır. İkilik, eşle beraber kaim olma. Güncel bilim bu fıtri gerçeği laboratuvar verileriyle de test ederek onaylıyor, destekliyor aziz dostlarım. Chicago Üniversitesi'nin hem de yeni tarihli, geçen yıl 25 yılında yaptığı sosyobiyolojik analiz raporunda evli bireylerin beyinlerindeki stres hormonu ve kortizol seviyelerinin bekar akranlarına oranla çok daha düşük ve stabil olduğu ortaya çıkıyor. Bu düşük kortizol seviyesi beynimizin fren mekanizması olan prefrontal korteksi, bu ön alnımızı elimizi koyarız ya, karar verme merkezini stabilize ederek gençlerin daha rasyonel karar almasını sağlıyor. Zaten şeytan aleyhüllanenin, o melun, o taşlanmış, o kovulmuş, o lanetlenmiş şeytanın en büyük çabası aileden koparmak değil mi? Gençleri anne babadan koparmak değil mi? Evlenenleri eşlerinden koparmak değil mi? Çünkü aile içerisinde ona dokunamıyor. Artık onlar İki bedende tek ruh yaşıyorlar. Aileyi düşünüyorlar. Çocukları oluyor, çocukları düşünüyorlar. Sorumlulukları artıyor. Şöyle bir araştırma raporu okumuştum. Formula 1 yarışlarında Ferrari pilotları evli olanları tercih etmiyormuş takım. 354 kişilik böyle büyük bir grup var. Sadece bir kaptan için, onun kazanması için çalışan. Sonra sosyologlar ve psikologlar el ele verip bunu araştırmışlar ki, ekipte öyle bir sosyolog, psikolog da var. Ne oluyor, hani evlenenlerin skoru her lapta niye bir saniye kadar falan düşüyor? Çünkü sonra bulmuşlar ki tehlikeli bir hareket yapacağı zaman eşi aklına geliyor, ailesi aklına geliyor, yeni doğmuş çocuğu aklına geliyor. Ondan sonra bekar sürücüleri tercih etmeye başlıyorlar. Yani buradan da anlayın, hani bir insan, kendinizden pay biçin aziz dostlarım. Bekar halinizle, evlenmeden genç, delikanlı, deli kız halinizle aldığınız kararlarla evlendikten sonraki kararlar biri oluyor mu? İnsanın yaptığı spor bile değişiyor aziz dostlarım ya. Arabayı sürüşü bile değişiyor, her şey değişiyor. Neden? O dur diyen, aman yapma ha, ya şimdi bunun yeri mi, sırası mı? Bak evde bekleyenlerim var falan, evladı yer var değil mi? Bizi daha mantıklı kararlar almaya sevk ediyor biyolojik olarak. Evliliğin bir şeyi de, niçini de bu. Gençlerin özellikle de bizim coğrafyamızda neslin devamı ve üreme kaygısıyla evliliğe yönelmesi, özellikle programın sonunda vaktim yetişirse, ki bugün yetişmeyecek gibi görünüyor, gelecek hafta devam ederim ama hazırlığım var bu konuda. Özellikle aşiretvari, sülalevari ailelerde, geniş ailelerde, hani bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, beş çocuk yetmez ki yani. Ortalaması zaten 8-10 çocuktur yani. Dolayısıyla neslin devamı ve mutlaka o üreme kaygısı dediğimiz, buradaki üreme hani bilimsel bir tabir olarak kullanıyorum ama çoğalma diyelim buna. Hani neslin çoğunluğuyla, evladın çoğunluğuyla övünme de o da içimize verilmiş ya ilahi olarak. Allah tarafından bir sınanma. En son ne yapmışlar? Medine'de gidip mezar taşlarını saymışlar. Bizim ölülerimiz daha fazla. İnsan bu mal hırsı, evlat hırsı hani bununla sınanıyor yani. Dolayısıyla hani ilk çağlarda baktığımızda daha fazla evlat köyün, kasabanın, şehrin, ülkenin, daha devletin daha iyi korunmasıydı değil mi yani? Az nüfus, dışarıdan gelecek tehditlerin yok olması. Aşiretvari, sülalevari ailelerde de tarım toplumuyuz. Düşünün kendi bölgemizde işte Güneydoğu, özellikle Doğu Anadolu, Doğu toplumlarının hemen hemen hepsi öyledir yani. Nedir? Hani daha fazla erkek çocuk, daha fazla iş gücü, daha fazla zenginlik, daha fazla gelir, daha fazla itibar, daha fazla can mal korumasıyla alakalı bir güç kuvvet. Onun için nedir? Hani kız çocuk olduğunda Osmanlı padişahlarına bakın aziz dostlarım, taht kavgası, tahtın devamı, sürekliliği değil mi? Hani padişahların çok evliyle alakalı ne olacak? Şehzade gerekecek yani. Dolayısıyla orada da devlet bazında böyle bir kaygı var. Çoğalma kaygısıyla evliliğe yönelmesi. Aslında o bilinçaltındaki bu açıkladığım o devasa biyolojik makinenin bir tezahürü. Hormonal denge ve düzenli cinsel regülasyon sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, ruhsal da bir koruma. Zaten Allah kendilerinde İslami madde geldiğinde İslami motivasyon kaynakları anlatacağım ama onlarda huzur ve sükun bulacağımız diye bahsetmesi ayet-i kerimede tam da bu ruhsal koruma, bedensel koruma, cinsel koruma ve sükunet anlamında. Aziz dostlarım, araştırmalar, evlilikle alakalı yapılan araştırmalar, sağlıklı bir evlilik sürdüren bireylerin bağışıklık sistemlerinin de daha güçlü olduğunu, kalp damar hastalıklarına karşı daha dirençli olduklarını, alkol madde bağımlılığı gibi yıkıcı alışkanlıklardan daha uzak durduklarını göstermekte. Evlilik biyolojik bir stres tamponu görevi görerek ömrü uzatıyor. Bununla alakalı Almanya'da yapılan bir araştırma vardı. Uzun yıllar evvel benim yani bulunduğum dönemde bir Alman televizyon spikeri hanımefendi ana haber bülteninde bunu açıkladığı diye Deutsche Welle kanalına atılmıştı, kovulmuştu yani. Annelik kadının ömrünü uzatıyor, stresini düşürüyor. Yani bundan belki 30 yıla belki bir araştırma. Ama işte modern dünya yalan yanlış şeyleriyle bununla alakalı The Family dergisinin, Amerika'nın en büyük aile dergisinin kapağını hatırlıyorum bir 15 yıl önce. The Nuclear Family, It Was a Big Mistake diye. Çekirdek aile büyük bir hataydı. Yanlış yaptık diye dönüyorlar yani oradan ama işte bir dönem bilimsel tırnak içinde yaftalarla zürriyetimizi kuruttular. Yok doğum kontrolü, yok doğum planlaması, yok aile planlaması. Ama içeride de böyle bir biyolojik mekanizmayı kurmuş Rabbimiz. Evli olduğumuzda stresimizin daha az olduğu kesin. Tabii bu evliliği İlerleyen bölümlerde size anlatacağım. İslami, insani, vicdani, değer odaklı bir evlilik yaptığınızda, yoksa Allah muhafaza batı tarzı yapılan evliliklerde işte 3 gün sonraki boşanmalar, 2 gün sonraki aldatmalar, LGBT sapkınlığına dönen, aynı cinsin hemcinsiyle evlendiği, evlilik denmez de buna, ne diyeceğini şaşırıyor insan aziz dostlarım, hakkınızı helal edin. Dolayısıyla biyolojik motivasyonun İyin içini, çocuk sahibi olmayı ve kendini kanıtlama aracı olarak değil, sağlık, zamanlama, duygusal orgunlukla harmanlanmış bir hayat projesi olarak görüyor. Tabii ki burada çocuk sahibi olmak da bir motivasyon. Biyolojik olarak insan zürriyetinin devamını ister, öyle değil mi? Tek başına kalmak istemez. Çok böyle yaşlı insanlarla tanıştım aile koçluğu yaptığım dönemde. Şimdi çok dertliyim, pek vakit ayıramıyorum yani. Bazen çok naz ediyorlar, hatır koyuyorlar falan yurt içinden, yurt dışından. geçen bir dinleyenimiz aradı böyle. Çok hatır gönül koyduklarında dayanamıyorum ben de. Uzaktan da olsa böyle bir koçluk çalışmamız var ama bir dönem daha yoğun böyle yapıyordum aile koçluğunu. Virginia Satir ekolünden geliyorum biliyorsunuz bu konuda. Yayınlanmış iki tane eserim var. Dolayısıyla ana uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi aile. Orada şunu gördüm. Hani gençliğinde o hırçın deli kızlık döneminde feminizm akımlarına kapılıp Amerika'nın yutturmacasına aldanıp ya işte benim kararım, benim kariyerim, çalışırım, kadın iş gücü şudur, özgürlüktür falan yaftalarıyla özgür bir hayat sürüp ahir ömrüne geldikten sonra çoluğa çocuğa karışamayan hanımefendilerin hepsi pişmandı. Benim en azından rastlaştığım yolumun kesiştikleri, siz de bu konuda kendi çevrenize bakın. Hani katil silahı sıktığında çok mutlu yani. Bam diye sıkıyor böyle. Bakıyorsunuz filmlerde, haberlerde gidiyor yanına öldürmüş bir daha sıkıyor böyle zevkle sıkıyor falan. İstekli bir şekilde sıkıyor yani. Ama sonra ne oluyor? Yakalanıp tutuklanıp böyle cezaevine giderken pişmanım diyor ya keşke yapmasaydım diyor. Ya da illa tutuklanmasına gerek yok. Bazen kimin yaptığı da belli değil. Birkaç yıl sonra vicdan azabından dayanamıyor geliyor itiraf ediyor ya ben öldürmüştüm diye. Helallik istiyor. Dayanamıyor çünkü o vicdan dediğimiz işletim sistemi. Dolayısıyla bir müddet böyle o günahı işlerken, o suça karışırken, o nefsi beslerken ateşin altı harlanıyor, iyi gibi geliyor ama sonrasında bunun iyi gelmediği çok kesin. Bu hem çocuk sahibi olma hem kendimizi kanıtlama ama aynı zamanda bir hayat projesidir aziz dostlarım. Evlilik dolayısıyla beynin sürekli böyle bir atakta olacak. Aa başımıza bir şey mi gelecek, kötü bir şey mi olacak? Her türlü kaygıdan, korkudan emin olmam lazım, kurtulmam lazım, emniyeti almam lazım gibi düşünen o limbik sistemdeki o hırçın kaygıları dindirir. Ve insana meşhur bir sekine hali bahşeder. Düşünün mesela çocuklarınız var, eşinize aşıksınız, güveniyorsunuz, aranızda küfüvetle denklik var, kendi yetiştirmişsiniz bu konuda kendinizi eşinizle beraber, çocuklarınız oldu, siz işe gittiniz, eşiniz evde çocuklara bakıyor, aklınıza kötü bir şey gelir mi? Asla. Ama dünyanın en iyi şirketlerinden kiralasanız bile bir çocuk bakıcısını işte İngiliz dadı diyorlar, ne bileyim İsveçli dadı diyorlar, yok bilmem Singapurlu dadı diyorlar, Araplar... Arap kardeşlerimiz maalesef bu konuda yüzyıllarını heba ettiler yani. Yani yabancıya teslim edilir mi o yavrunuz? Ondan sonra bakıyorlar tecavüzler var, tacizler var, darbeler var, şiddetler var. Çocuklar için de var, yaşlı bakım merkezlerinde de var. Ve o güven olmadığı için ne yapıyorlar bu sefer? Kameralar koyuyorlar. Yani hani kaygıdan kurtulmak için evleniyorduk. İyi niçinimiz kaygıdan kurtulmak, huzur ve sekineye ermekti. Bu sefer biyolojik olarak daha büyük travma. İşte kameralar koyuyoruz, arkasından dedektifler gönderiyoruz ne oluyor diye falan. O sekine ve huzur hali bir türlü olmuyor modern hayatın koşturmacası içerisinde. Dolayısıyla gün boyu böyle mesela iş hayatının o rekabetçi, o ölümcül, o global hızında, stresli ortamında o kortizol banyosu yapan bir genci düşünelim. Zaten bir sürü rekabet var, şirket içinde var, departmanlar arası var, müşteriler arası var, global dünyada var. Bir taraftan Amerika var, Çin var, Rusya var, bölgemiz Orta Doğu, bir kan coğrafyasındayız. Dolayısıyla o hengamenin içerisinde akşam eve döndüğünde kapıyı açan eşinin tebessümü ve ona sunduğu o güvenli alan, beyindeki amigdalayı, o korku merkezini saniyeler içinde bilimsel olarak yavaşlatıyor. O an salgılanan oksitosin, günün tüm yorgunluğunu biyokimyasal olarak siliyor, süpürüyor. Aziz dostlarım, hani aile olmayı bilmez, yuva kurmayı bilmez. Çocuktur yani küçücük ama kaç tane böyle gördüysem çocuk eserime kurumunda, yurt içinde, yurt dışında, kaç tane bununla alakalı film, video izlediysem, o küçücük yavrularda bile bu var. Biyolojik olarak var çünkü anlatabiliyor muyum derdimi? Yuvadalar, çocuk bakım evindeler, işte... Bir haber geliyor bir gün, katalogdan seçmişler, size anne baba geliyor diye. Çocuklar, o yavrum, kuzularım havalarda uçuşuyor sevinçten. Aile olma dürtüsü biyolojik olarak içlerinde var çünkü. Ailesizlik şeytanın emrettiği bir melanet. Aile olmak Allah'ın cennette Adem'le Havva validemizin nikahlarını kıyarak evlendirdiği, onları birbirine eş kıldığı ilahi sistem. Default fabrika ayarımız, cennet ayarlarımız aile olmak. Aziz dostlarım, Evliliğin iyi bir niçinine nörolojik açıdan baktığımızda ikinci maddede beynin ödül sistemini görürüz orada. Nörolojik bir perspektiften bakıldığında evlilik beynimizi yeniden yapılandıran ve hayata karşı mukavemetimizi artıran muazzam bir nöral süreçtir aziz dostlarım. Beyin sosyal bir organdır ve izolasyon, içe kapanıklık, tek başınalık beynin nörokimyasal yapısını bozar. Her zaman söylüyorum size, insan sosyal bir varlıktır. Yoksa Allah her bir insanı bir galaksi olarak yaratır. Trilyonlarca galaksi var. 8 milyar insan galaksi mi yok yani? Bir ucundan bir ucuna ışık olsak, 100 bin ışık yılında gideceğimiz o koca devasa galaksi insan olurdu. Öyle büyük insanlar sonsuz alemde döner dururdu. Kendi ekseni etrafında Rahman'a secde eder dururdu yani. Hayır, öyle değil. Sosyal uyum konusunda size anlattım geçen hafta. Yani insanlar içerisinde onların eziyetlerine katlanarak yaşamak, onlardan izole olarak uzaklaşıp yaşamaktan daha hayırlıdır diye buyuruyor Allah Resulü. Neden? Sınav olacağız, imtihan olacağız, deneneceğiz. Dürtüleri, tepkimiz nasıl oluyor bakılacağız. Ayarımız bozulduğunda, nasırımıza basıldığında nasıl davranıyoruz bakılacak ona yani. Dolayısıyla izolasyon beynin nörokimyasal yapısını bozuyor. Düzenli yakınlık, duygusal temas ve eşler arasındaki o sürekli destek beyindeki ödül sistemini, nucleus accumbens deniyor buna, bu bölgeyi aktif tutuyor. Bu aktivasyon, hani nasıl olsa bir eşimiz var, nasıl olsa bir evimiz var, bir yurdumuz var değil mi? Beyin rahat. Bu aktivasyon dopamin ve oksitozin döngüsünü sürekli kılarak bireyin yaşama sevincini biyolojik olarak destekliyor. Mutluluk hormonu bir tanesi bizi heyecanlandıran, bir tanesi de sosyal bağ, ilişki kurma hormonu. Dolayısıyla tek olmadığımızda, kendimizi izole etmediğimizde, işte benim kararım, benim hayatım, evlenmeyeceğim de kariyer yapacağım falan gibi tek başına koştuğumuzda toplumdan da izole oluyoruz, ailemizden de izole oluyoruz. Kariyer peşinde koşarak sonra ne eş, ne akraba, ne anne, ne baba, ne kardeş. Bir müddet sonra bu hem mutluluk hormonu olan dopamin, hem de bizi birbirimize bağlayan o sosyalleşme hormonu olan oksitozin salgılanmaz hale gelince bireyin yaşama sevinci otomatik olarak düşüyor. Dolayısıyla modern sosyal nörobilim literatürüne baktığımızda bu oksitozin ve dopamin arasındaki süreçteki kritik rolü çok vurgulanıyor son dönemde okumalarım arasında. Yani stresli bir hayat var sosyal ortamda. Bu stresin tamponlanması gerekiyor, dengelenmesi gerekiyor. İşte burada aile haline geldiğimizde, gözlerine bakarak mutlu olduğumuzda, sarıldığımızda, sükunete kavuştuğumuzda, bize bir evlat doğurduğunda, artık bir yavru bahşetmiş olduğunda, aile daha da büyüdüğünde gibi gibi bir sürü yaşadığımız güzel günler var. Dolayısıyla beynin rahatlamasına vesile oluyor. Evlilikte bu tecrübe edilen düzenli yakınlık, beynin bu prefrontal korteks dedim ya, karar verme merkezi, bu alnımızdaki düşünme ve karar verme merkezi, bu karar mekanizmalarını daha sağlıklı hale getiriyor. Bekar bireylerde yalnızlık sinyalleri kortizolu artırırken sağlıklı evliliklerde bu durum yerini güvenli bir huzura bırakıyor. Onun için kültürümüzde bekara karı boşamak kolay denmiş. Hani buradaki karı ifadesi kültürde aynı geçtiği için at avrat silah derler ya, günümüzde pek avrat cümlesi çok hoş karşılanmıyor da karı cümlesi. Ama karı kocadır, hani kullanırken kendi kültürümüzde böyle kullanırız. Bu açıdan da atasözlerinden çok erinmememiz, imtina etmememiz lazım diye düşünüyorum. Bu yani neden bekara karı boşamak kolay geliyor? Çünkü işte o beyindeki hormonal seviyesi atıp tutabilir yani. O daha henüz sükunete ermedi. Nörolojik düzlemde bu yakın bağ aziz dostlarım beynin stres devrelerini baskılıyor. Yani birine yakın bir ilişki kurduğunuzda, birine yakınlaştığınızda neden dünyanın en zengin insanları milyar milyar dolarları harcayarak fakirlere yakın olmaya çalışıyorlar? İzolasyon onlarda da mutsuzluk getirdi. O bir çocuğun gözündeki sevinci, bir parıltıyı, bir kalbinin o çarpmasını, bir ellerinin gökyüzüne kalkıp duasını, o dudaklarının mırıl mırıl teşekkürünü duymaya ihtiyaçları var. Milyarlarca dolar mutluluk vermiyor çünkü. Mutluluk insanla olan o iletişimde. Dolayısıyla evlilik gençlerin o modern dünyanın o anlattığım ölümcül rekabet karmaşası içerisinde daha sakin, daha odaklı, daha planlı, daha dayanıklı, daha akılcı bir hayat sürmelerini sağlar. Sosyal nörobilim çalışmaları sosyal desteğin stres tamponlama etkisinin en güçlü olduğu yapının resmi ve duygusal bir davete dayalı evlilik olduğunu gösteriyor. Zaten bizim inancımızda da evliliklerin çok büyük bir koruyucu etkisi olduğu, günahtan da koruyucu etkisi olduğu, insanı birçok hastalıktan da koruyucu etkisi olduğu ortaya çıkmış. Aziz dostlarım, biyolojik yakınlık kalitesini ahlaki olarak emniyetli ve karşılıklı bir bağa dönüştürmek, nörolojik sağlığın anahtarı. Yani biyolojik bir yakınlık kapasitesi varsa, bunu ayrılığa, gayrılığa, kavgaya, dövüşe, bağırtıya, çağırtıya, şiddete dönüştürmeden karşılıklı bir bağ, emniyetli, ahlaklı, düzgün, kibar bir bağ dönüştürmek nörolojik sağlığın anahtarı. Araştırmalar uzun süreli ve güvenli bir ilişki içerisinde olan bireylerin beyin yaşlanmasının daha yavaş olduğunu ve bilişsel fonksiyonlarının daha uzun süre korunduğunu doğruluyor. Buradan ne anlıyoruz? Bakın birinci maddede biyolojik kısmını anlattım size. Beyin olarak düşünürsek, şimdi de ikinci maddede duygusal kısmını anlatıyorum. Nörobiyolojik faktörünü, orada da kalp var. Yani evlilik sadece iki kalbin değil, iki beynin de birbirini regüle ettiği bir süreç. Kalpler de birbirine kaynaşıyor, beyinler de birbiriyle duygudaş oluyor. Zaten İtalyan bilim adamlarının bulduğu bu ayna nöronlar felsefesinde ya da araştırmasının sonucunda iki insan aynı ortamda aynı duyguları paylaştığında birbirinin aklından geçenleri anlayabilecek düzeye geliyor. Başınıza gelmiştir yani, eşinizi çok seviyorsanız, ailenize çok bağlıysanız, eve giderken şeker almak gelir, ekmek almaya girdiğiniz bir yerden şeker de alırsınız, çay da alırsınız, alakasız bir şekilde tuz da alırsınız. Gerçekten şeker de, tuz da, çay da ihtiyaç hasıl olmuş, bitmiştir. Aa, bir tanem ne iyi oldu, almışsın bunları diye teşekkür eder. Aynı düşünmeye başlarsınız çünkü aynı şekilde. Biyolojik eş regülasyon diyoruz buna. Hem ayna nöron hem biyolojik eş regülasyon. Eşlerin birbirinin nabzını, yani vardır kültürümüzde üzüm üzüme baka baka kararır, sararır, tatlanır. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan tavlanır, değil mi? Eşlerin birbirinin nabzını, nefesini, hatta beyin dalgalarını uyumlu hale getirmesi durumu. Hatta bu biyokimyasal dengeyi anlatıyorum. Biyolojik olarak da bu uyum o kadar iyi bir hale gelir ki yüzler bile, çehreler, simalar bile birbirine benzemeye başlar. Öyle değil mi? Bakarsınız ileri yaş fotoğraflarında birçok pir fani büyüğümüzün yüzleri de birbirine benzemeye başlamıştır yani. Karşı cins olmalarına rağmen. Gençler bu biyokimyasal denge sayesinde duygusal iniş çıkışları daha kolay yönetebilirler. Dolayısıyla elimizde güçlü bir regülasyon aracı var. Şimdi bakıyoruz gençler işte kavgada, akran zorbalığı diye yeni bir şey çıktı. Melanet bir şey. Bütün eğitim sistemini mahveden. Ailede şiddet diyoruz, okulda şiddet diyoruz. İşte maçlarda ölümcül kavgalar. Satırla bir insan bir tane gol yedi diye tuttuğu taraftar olduğu takımın kalecisi satırı alıp kulüp basar mı yani? Bütün bunlar nereden geliyor bir düşünün. Evlilik yaşı da 30'a dayanmış. 20 milyon gencimiz evlilik çağına gelmiş, evlenmemiş. Ha, demek ki bir alakası var. Onun için kadim kültürümüzde, geleneğimizde, aziz dostlarım, şu anda kanuni yaşın 18 olduğunu biliyorum. Kanunlara karşı değilim. Ne olursunuz ağzımdan kötü bir cümle çıksın, yanlış bir cümle çıksın istemiyorum. Kelimelerimi çok dikkatle, titizlikle, içinde bulunduğum kurumun hassasiyetini, değerini, önemini, kıymetini de algılayarak, tartarak söylüyorum. Lütfen beni düzgün anlayın. Ama dünya, inanın, daha erken bir yaşa çekmekle alakalı bir dönem gelecek. Bu kanunların falan hepsi değişecek. Biyolojik olarak böyle bir ihtiyaç var çünkü. Hani bakıyorsunuz İngiltere'de cinsel birliktelik, bekaretin gitmesi 7 yaşa düşmüş İngiltere'de. Türkiye'de ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde. Geçen bir televizyon programında aziz dostlarım, yani insan söylesin mi söylemesin mi akıl tutulması yaşıyoruz yani gerçekten. Küçücük bir çocuk ilkokul 4. sınıfta. İşte hiç başından böyle duygusal bir aşk macerası geçen var mı diye bir soru soruyor programın yapımcısı. Ya ilkokul 4'te bir tane erkek çocuk, küçücük bir çocuk ya. Benim diyor başımdan geçti diyor, ballandıra ballandıra anlatıyor. Yazın diyor aşık olmuştum diyor. Ama diyor işte ona bir hediye almadım, ayrıldık diyor. Sonra diyor başka bir kızla diyor buluştuk diyor. Onunla arkadaş olduk diyor. Şimdi de diyor şimdi 3. arkadaşım var diyor sınıfta diyor, böyle onu göremediğim zaman kalbim kıpır kıpır ediyor falan diyor. Bütün seyirciler de alkışlıyor. Şimdi baba kumandada, ana kumandada Mehmet abiyle göz göze geliyoruz. Münir abi diyor, Münir hocam diyor, ne olur yükselme, sesini yüksel, bağırma, sana yakışmıyor. Yüreğim yanıyor, nasıl bağırmayayım, çıldırıyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum yani. Sonra da dua niyetine siz, senin gibi gençlerle, ya ne genci bu çocuk daha arkadaş, senin gibi gençlerle övünüyoruz, bizim gurur kaynağımızsınız falan diye laflar ediliyor yani. Ne hale geldik bilmiyorum. Biyolojik olarak en kaliteli, biyolojik olarak anlatıyorum, bilimsel olarak, hangi küfür dünyasından da İslam dünyasından da hangi bilim insanına sorarsanız biyolojik olarak, ya sorun yapay zekaya, size böyle söyleyecektir yani. Kromozomuzun uçlarında, kuyruk yapısında var olan telomerler daha uzunken yapılan evliliklerde çocuklar daha sağlıklı, daha zinde, daha bağışıklık sistemi güçlü, kuvvetli, mukavemetli oluyorlar. 30 yaşında, 35 yaşında çocuklar mukavemetsiz oluyorlar. Zürriyetimizi kuruttuğumuzun farkında mıyız yani? Dolayısıyla hani bu kanunen şimdi böyle, ama bilim daha geliştikçe, insanlar biraz daha bunun acısını yaşadıkça, nasıl şimdi Türkiye 2030'a 40'a 50'ye doğru bir yokluğa doğru gidiyor diye devlet erkanı ağlamaya başladı, üzülmeye başladı. Acısını tadınca Avrupa bunu yaşadı, 100 yıldır yaşıyor. Rusya 100 yıldır yaşıyor. Niye LGBT'yi Putin bu kadar yasaklıyor? Acısını yaşadılar çünkü. Serbestlikler, baktılar ki toplum mahvoluyor. Dolayısıyla ehli namus bilim insanı, bilim insanları bunu görüp bu biyokimyasal ve biyolojik olarak dengenin en güçlü olduğu vakitlerde çocuk yetiştirmeyle alakalı ve o hormonların zirve yaptığı anlarda delikanlık, deli kızlık, çılgınlık olmasın, bunlar sükunete ersin, evlendirelim diye biraz daha erken yaşa alacaklar diye bilimsel anlamda böyle bir gelecek tahmin ediyorum. Mesela bir örnekle bunu tamamlayayım aziz dostlarım. Zorlu bir iş mülakatına giren genci düşünün. Zaten hazırlanması streslidir. Mülakatta CV'yi hazırlaması streslidir. Nasıl cevap vereceğim? Beden dilim, kılığım, kıyafetim, görünüşüm. Bin bir türlü stres yaşamıştır yani. Mülakat öncesi eşiyle yaptığı kısa bir telefon görüşmesinde, bir tanem seninle gurur duyuyorum, merak etme, Allah'ın izniyle bu işi kapacaksın inşallah. Bu iş yeri tam senin gönlüne göre olacak. Allah'ım seninle beraber, benim de dualarım seninle, beyninde oksitosin patlamasına sebep olur. Ya benim bir sevenim var, benim bir eşim var, benim eşimin bir duası var. Aziz dostlarım, bilimsel anlamda sabahleyin eşin iş yerine uğurlanırken kapıdan dualarla uğurlanmasıyla eş yatıyor yatakta, sen de çıkmışsın dışarıya, bunun arasında binlerce kat fark olduğunu söylüyor bilim insanları. Verimliliğe, morale, motivasyona, duyguya, iş yerine katkıya, topluma katkıya, yaşama sevincine. Dolayısıyla hani bir eş tarafından sabahleyin uğurlanmak ne kadar mübarek bir şeydir yani. Rabbim sayılarını artırsın inşallah. Dolayısıyla eşten böyle bir dua aldığında o zor ve yorucu, yıpratıcı mülakatta, mülakat esnasında prefrontal korteksin, o mantıklı düşünme, stres altında bile yüksek performans gösterebilirsin, sen bunu aşarsın. Eşinin de duası var, orada da kendine güveni var. Eşinin sesi beyin için tehlike yok ya, güvendesin sinyali gönderen nörolojik bir anahtar haline geliyor. Dolayısıyla hani bu kadar destek, daha sadece size ikisini anlattım, program bitti ama nasıl yapacağız bu yıl bilmiyorum. Herhalde 2027'den epey bir program alacağız gibi görünüyor. 54 tane madde var çünkü. Daha birinci maddenin, ki bu birinci madde de 15-20 madde hazırlamıştım size. Epey bir anlatacaklarım var aziz dostlarım. Gençlerimizin evlenmesiyle, evlilik kurumumuzun ihyasıyla, şeytana büyük öldürücü bir darbenin buradan vurulmasıyla alakalı ailemize sahip çıkacağımız bir dönem. İnşallah ben de size bu konuda anlatacaklarım var. İnşallah gelecek hafta biz görüşünceye kadarki sürede ben niçin evlendim, çocuklarım niçin evlenmeli, niye evlenmiyorlar, nasıl evlenebilirler, biraz daha bu konulara kafa yoracağımız bir dönem geçirmenizi Rabbimden diliyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.